Ayrım 3.
Bir an durdu. Sonra küçümsememi hoş görün psikopos dedi. Ama sizlerle konuşurken sabrımızın taşmasına hak veriyorsunuz umarım. Kapitalistlerin emrindeki kiliseleriniz güneydeki pamuk fabrikalarında çocukların çalıştırılmasına karşı çıktı mı hiç? 6-7 yaşındaki çocuklar 12 saatlik vardiyalarla gece gündüz çalışıyorlar. Haberiniz yok mu bundan da? Güneşi görmüyor bu çocuklar. Sinek gibi ölüyorlar. Onların kanlarıyla elde edilen kazançlar göbeklilere dağıtılıyor. Ve bu kazançlara New England'da muhteşem kiliseler yapılıyor. Ve siz bu görkemli kiliselerde bu çocukların kanlarıyla göbeklerini şişirmiş o kazanç sahipleri adına tatlı tatlı vaazlar veriyorsunuz. Biliyordum diye mırıldandı psikopos. Yüzü kağıt gibiydi. Midesi bulanıyor izlenimini veriyordu. Öyleyse karşı çıkmadınız. Psikopos hayır anlamında başını salladı. Öyleyse kilise bugün de değilsiz, yani tıpkı 18. yüzyılda olduğu gibi. Psikopos suskundu. Ernest ansızın sesini yükseltti. Ve unutmayınız ki bir kilise adamı karşı çıkmaya kalktı mı işinden uzaklaştırılır. Bu hiç doğru bir şey değil, yapmamalılar, yapamazlar. Karşı çıkacak mısınız diye atıldı Ernest. Bizim bu bölgede böyle haksızlıklar olduğunu gösterin bana, karşı çıkacağım. Göstereyim peki dedi Ernest sakin bir sesle. Şu anda hizmetinizdeyim. Size cehennemi dolaştıracağım. Ben de karşı çıkacağım diyerek koltuğunda şöyle bir doğruldu psikopos. O kibar yüzünde savaşa hazır bir kahramanın çizgileri belirdi. Kilise susmayacaktır. İşten atılırsınız ama ben de size işten atılmayacağımı göstereceğim. Göstereceğim ki söyledikleriniz doğruysa ve kilise susmuşsa bu olayları bilmediğinden susmuştur. Bir yanlışlık yapmışsa bilgisizliğinden yapmıştır bu yanlışı. Ve dahası şunu da belirteyim ki sanayi toplumunda dehşet saçan her şey kapitalist sınıfın bunlardan haberi olmadığındandır. Bilgi edinir edinmez bütün yanlışlarını düzeltecektir. Ve bilgiyi vermek görevi kiliseye aittir. Ernest güldü. Açık açık kıyasıya güldü. Ve ben psikoposu savunma gereği duydum. Unutmayınız ki dedim, siz madalyonun tek tarafını görüyorsunuz. Çok iyi yönleriniz de var bizim. Siz salt kötü yanlarınızda alıyorsunuz bizi. Psikopos Morehouse haklı. Sanayi toplumundaki haksızlıkların nedeni, sizin söylediğiniz gibi dehşetin nedeni, yöneticilerin bunları bilmemesindendir. Toplumdaki bölünmeler yüzünden bugün birbirlerinden epey uzaklaşmışlardır. Yabanıl bir yerli, kapitalist sınıf kadar zalim ve yabanıl değildir diye yanıt verdi Ernest. O anda büyük bir kin duydum ona karşı. Bizi bilmiyorsunuz dedim. Biz ne yabanılız ne de zalim. Kanıtlayınız böyle olmadığınızı diyerek karşı koydu bana. Nasıl kanıtlayabilirim? Sizin gibi biri nasıl sözden anlar? İyice öfkeleniyordum. Başını iki yana salladı Ernest. Bana kanıtlayın demiyorum. Kendi kendinize kanıtlayın. Ben biliyorum dedim. Hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi kaba bir tavırla. Çocuklar çocuklar diye bizi yatıştırmaya çalıştı babam. Umurumda değil diye söze başladım gururla. Ama Ernest sözümü kesti. Yanılmıyorsam siz ya da babanız aslında ikisi de aynı şey. Sierra fabrikalarına yatırım yapmışsınız. Hisse senedi almışsınız yani. Bu konuyla ne ilgisi var diye haykırdım. Pek fazla ilgisi var diyemem dedi sakin bir sesle. Ne var ki şu giydiğiniz elbise kan lekesi içinde. Yediğiniz yemeğin suyu kan. Evinizin çatı pervazlarından küçük çocukların, güçlü erkeklerin kanı damlıyor. Gözlerimi kapıyor ve damlaların sesini duyuyorum şimdi. Tıp tıp tıp. Bunları söylerken gözlerini kapadı. Koltuğa bir yaslandı, dinlenmeye koyuldu. Büyük bir şaşkınlık içinde benliğimi ayaklar altına alan bu adama duyduğum öfkeden, bana verdiği küçüklük duygusundan ağlamaya başladım. Hayatımda kimse böylesine kaba davranmamıştı bana. Psikopos da babam da utanmış şaşkın bakıyorlardı. Konuşmayı başka yöne çevirmeye çalıştılar. Ama Ernest gözlerini açtı, bana baktı ve eliyle onlara susun der gibilerden bir işaret yaptı. Ağzı gerilmiş, gözleri kısılmıştı. Yalnız bu kısık, gülen gözlerden oluşmuştu sanki. Şimdi ne söyleyecekti acaba? Beni daha nasıl yere vuracaktı? O gözlerden fışkıran sözleri hiçbir vakit duymadım. Çünkü tam o sırada kaldırımdan geçen bir adam durdu, bize baktı. İri yarı bir adamdı. Üstü başı eskiydi. Bambu dallarından yapılmış, küçüklü büyüklü sandalye ve çerçeveler birbirine bağlanmış bir tepe gibi sırtında yüklüydü. İçeri girsem bu adamlara bir şeyler satabilir miyim gibilerden bakıyordu eve doğru. Bu adamın adı Jackson'dır dedi Ernest. Böyle seyyar satıcılık yapacağını gidip bir işte çalışacak kadar güçlü diye yetiştirdim hemen. Sol koluna dikkat ettiniz mi diye sordu Ernest yumuşak bir sesle. Baktım, ceketinin kolu boşta sallanıyordu. Sizin çatıdan damlayan kanın bir kısmı bu kesik koldan aktı işte dedi Ernest aynı soğukkanlılıkla. O kol Sierra fabrikasında yitirildi. Ve siz o kolun sahibini sakata çıkmış bir at gibi sokağa attınız. ölüme bıraktınız. Siz derken sizin ve öteki hissedarların fabrikayı yönetmek için maaşla tuttuğu yöneticileri, müdürleri kastediyorum. Bir kazaydı bu elbet, iş kazası. Şirkete birkaç dolar fazla kazanç sağlamak için çalışırken oldu kaza. Dişliye sıkıştı kolu. Dişliye sıkışmış taşı görmemezlikten gelse de olurdu. Makinenin dişlisi bozulur. Birkaç dişli eğrilirdi, o kadar. Ama hayır, uzandı, taşı çıkarmak istedi. Ama dişli parmak uçlarını kaptığı gibi çevirdi hızla. Omzuna kadar sardı kolu, götürdü. Geceydi, fabrikalar mesai yapıyordu. Kazanç su gibi akıyordu. Jackson saatlerdir çalışıyordu. Adalileri gevşemişti artık. Refleksleri yavaşlamıştı. İşte böyle yakalandı makinaya. Karısı var, 3 çocuğu var. Şirket ne yaptı peki diye sordum. Hiçbir şey. Ha evet, hiçbir şey yapmadı demek yanlış olur. Jackson'ın hastaneden çıkınca açtığı tazminat davasında son derece iyi savundular kendilerini. Şirket çok iyi avukatlar çalıştırır biliyorsunuz. Hikayenin tamamını anlatmadınız dedim onu suçlarcasına. Belki de her şeyi bilmiyorsunuz. Belki adam bir küstahlık etti. Küstahlık? Ha ha ha. Alaycı bir gülüştü bu. Tanrım, küstahlık. Yalanıp yutulmuş koluyla hem de. O her şeye rağmen alçak gönüllü, başkalarına yardım etmeyi, hizmet etmeyi seven iyi bir insandı. Dosyasında küstahlık ettiği hususunda hiçbir kayıt da yok. Ama mahkeme diye atıldım. İşsizin söylediğiniz kadarla kalsaydı bu adam davayı yitirir miydi hiç? Şirketin baş avukatı Albay Ingram'dır. Keskin bir avukat. Ernest derin derin gözlerimin içine baktı. Sonra ben sizin yerinizde olsam ne yapardım biliyor musunuz Miss Cunningham? Jackson'ın sorununu bir incelerim dedi. Zaten buna karar vermiştim dedim soğuk soğuk. Uysal bir tavırla başını salladı Ernest. Pekala dedi. Size bu adamı nerede bulacağınızı da söyleyeyim. Jackson'ın kolunun size neler anlatacağını, neler kanıtlayacağını düşündükçe sizin hesabınıza tir tir titriyorum doğrusu. İşte psikopos da benim Ernest'in verdiği görevleri yüklenerek sözüm ona, onunla yarışa çıkmamız böyle oldu. Ernest büyük bir ustalıkla hodri meydan dedirtmişti bize. O gün Ernest psikoposla birlikte beni bana ve benim sınıfıma karşı yapılmış bir haksızlık duygusuyla baş başa bırakarak gitti. Gösterecektim ona kimin haksız kimin haklı olduğunu. Bu adam bir canavardı. Ondan nefret ediyordum ve kendi kendime işçi sınıfından birinin başka türlü davranamayacağını söyleyerek avunuyordum. 3. Bölüm. Jackson'ın kolu. Jackson'ın kolunun hayatımda önemli bir rol oynayacağını aklımdan geçirmezdim. Onu oturduğu yerde bulduğum vakit beni pek etkilemedi. Körfezin yakınlarında, bataklığın kenarında, salkım salkım dökülen bir kulübede oturuyordu. Bahçenin orasında burasında su birikintileri vardı. Bu havuzcukların üzerinde yeşile çalan kalın bir çamur tabakası yüzüyor, etrafa dayanılmaz bir koku saçıyordu. Jackson'ı söylendiği üzere alçak gönüllü, başkalarına yardım etmesini seven bir insan olarak gördüm. Öyle görünüyordu ilk bakışta. Yani Ernest burada yanılmamış dedim kendi kendime. Bir yandan benimle konuşuyor, bir yandan da başını eğmiş hasırını örüyordu. Ancak bütün alçak gönüllülüğüne rağmen bana bir bekçilik de mi veremezlerdi derken sözlerinde bir öfke, bir dayılanma seziliyordu. Çok az konuşuyordu. Önceleri pek aptal biri bu dedim kendi kendime. Ama tek eliyle ördüğü hasır hiç de öyle akılsız olmadığını gösteriyordu. Nasıl oldu da kolunu makineye kaptırdın diye sordum. Durdu, yüzüme baktı. Sonra başını salladı. Bilmem, oldu işte dedi. Dikkatsizlik mi diye kurcaladım. Yok dedi. Dikkatsizlik sayılmaz pek. Fazla mesai yapıyordum. Biraz yorulmuştum herhalde. 17 yıldır fabrika köşelerindeyim. Kazaların çoğu paydos düdüğüne yakın olur. Bilirim. Hatta düdükten bir saat önce yapılan kazaların tüm öteki saatlerde yapılan kazalardan çok olduğuna kalıbımı basabilirim. İnsan saatlerce durmadan çalıştıktan sonra hali kalmıyor pek. Dişliler arasında ezilmiş, parçalanmış nice insanı gözlerimle görmüşümdür ben, değil işitmek. Pek çok insanı mı? Yüzlerce ve yüzlerce, bırakın büyükleri, parçalanmış çocukları bile gördüm. Jackson'ın hikayesi tüyler ürpertici ayrıntıları saymazsak, önceden dinlediğimin aynıydı. Makineyi çalıştırırken bir hata yapıp yapmadığını sordum. Başını salladı. Bir elimle kayışı tuttum. Öteki elimle de taşa uzandım. Kayış dişliden çıkmış mı diye baktım. Yani sağ elimle bu işi yaptım sanıyordum. Oysa kayış takılı kalmış. Çabucak taşı alayım diye uzandım. Derken kolumu kaptığı gibi çevirdi dişli. İşte kayış çıkmamış meğer. Çok acı çekmiş olmalısınız dedim. Aklımca avutuyordum onu. Kemikler ezilirken çok kötü oldu. Açtığı tazminat davasının ayrıntılarını pek anımsamıyordu. Bildiği tek şey tek kuruş alamadığıydı. Ustabaşıyla nezaretçinin ifadelerinin mahkemenin aleyhine kararla sonuçlandığına neden olduğuna inanıyordu. Bunların ifadeleri kendi sözleriyle olmaması gerektiği gibiydi. Bunun üzerine bu tanıklarla konuşmaya karar verdim. Jackson'ın durumunun çok kötü olduğu apaçık ortadaydı. Karısı hastaydı. Kendisi ise para kazanacak durumda değildi. Yaptığı ve sattığı eşyalar ailesi için yeterli yiyeceği sağlamaya yetmiyordu. Kirası birikmişti ve 11 yaşında olan en büyük oğlu fabrikalarda çalışmaya başlamıştı. Kapıdan çıkarken arkamdan bana bir bekçilik falan verebilirlerdi dedi gene. Jackson'ın davasına bakan avukatla tanıklık yapan ustabaşıyı ve nezaretçiyi bulup onlarla konuştuğumda Ernest'in sözlerinde doğruluk payı olduğunu kabul etmeye başlamıştım. Avukat yetersiz görünüşlü, zayıf bir insan izlenimi bıraktı bende görür görmez. Jackson'ın davayı neden yitirdiğini anlamıştım. Doğru dürüst bir avukat tutsaydı Jackson diye düşündüm. Ama hemen Ernest'in sözleri aklıma geldi. Şirket çok yetenekli avukatlar tutmuştur. Ve Albay Ingram yaman bir avukattır demişti Ernest. Çabucak şöyle bir düşündüm. Şirketin elbette çok iyi avukatlar tutacak parası olacağı, bir işçinin bir fabrika sahibiyle yarışamayacağı hemen kafama dank etti. Jackson gibi işçi tutsa böyle bir avukat tutabilirdi ancak. Neyse bu bir ayrıntı olmaktan öteye gitmiyordu. Esaslı bir nedeni olmalıydı Jackson'ın davayı yitirmesinin. Davayı neden yitirdiniz diye sordum. Avukat bir an için şaşırdı. Hatta tasalanır gibi oldu. Bu zavallı küçük yaratığa karşı bir acıma duygusu sardı içimi. Sonra sızlanmaya başladı avukat. Sızlanmanın bu adamın anadan doğma huyu olduğuna kalıbımı basardım o an. Doğuştan darbayı yemiş, yenik bir adamdı. Tanıklar konusunda sızlandı. Tanıklar yalnızca karşı tarafın işine yarayacak şeyler söylemişler. Jackson'a yardımcı olabilecek tek bir söz etmemişler. Kimin türküsünü çağıracaklarını biliyorlarmış. Jackson safın türküsünü çağıracaklarını biliyorlarmış. Jackson, Ingram zeki bir sorgucuymuş. Jackson'a hep kendi kendine karşı sözler söyletmiş. Bir adam hem haklı olsun hem de verdiği yanıtlar kendine karşı olsun nasıl olur diye sordum. Haklılıkla ne ilgisi var bu işin dedi. Küçücük bürosunun duvarlarını kaplayan ciltleri gösterdi eliyle. Bu kitapları görüyor musunuz dedi. Bütün bu kitaplar bana ne öğretti bilir misiniz? Yasa başka şey, hak adalet başka şey. Hangi avukata isterseniz sorun. Anaokulunda hakkın ne olduğunu öğreniyor insan. Ama kitaplardan tek öğrendiği yasa. Yani Jackson haklıydı da davayı yitirdi mi demek istiyorsunuz diye sordum. Yani Yargıç Caldwell'in mahkemesinde adalet yok mu demek istiyorsunuz? Küçük avukat bir an baktı yüzüme. Sonra yüzündeki o düşmanlık silindi. Davayı kazanma olasılığı hiç mi yoktu? Hem Jackson'la hem benimle bir güzel eğlendi adamlar. Elimden ne gelirdi ki? Kazanma şansım ne kadardı ki? Albay Ingram büyük bir hukukçu. Öylesine büyük olmasaydı Sierra fabrikalarının, Erson Land sendikasının, Berkeley Consolidated, Oakland San Leandro, Pleasanton elektrik şirketlerinin hukuk danışmanı olur muydu hiç? Bir şirket avukatı o. Ve şirket avukatlarına aptallık etsinler diye para vermezler. Sierra fabrikaları neden durup dururken ona yılda 20 bin dolar ödüyor sanıyorsunuz? Çünkü bu adam şirket için yılda 20 bin dolar değerinde, bu yüzden ödüyorlar o parayı. Ben bu kadar etmem. Benim böyle bir fiyatım olsaydı sokaklarda aç dolaşıp Jackson'ınki gibi davaları almazdım değil mi? Hani kazara Jackson'ın davasını kazansaydım ne para alacaktım dersiniz? Elindekini avucundakini alırdınız, soyardınız onu herhalde dedim. Elbette soyardım ya diye haykırdı öfkeyle. Ben de yaşamak zorundayım değil mi? Onun karısı var, çocukları var dedim. Benim karım yok mu? Benim çocuğum yok mu? Dedi, heyecanlıydı. Benden başka da düşünen yok onları bilesiniz. Yüzü ansızın yumuşadı. Saatini çıkardı ve bana bir kadınla iki küçük kızın saatin kapağına yapışık resimlerini gösterdi. İşte bakın, zor günler yaşıyoruz. Jackson'ın davasını kazansaydım memlekete gönderecektim onları. Burada köye gönderecek param yok ki. Gitmek üzere ayağa kalktım. Adam gene umutsuz, sızıldanır tavrını takındı. Hiç kazanacak durumda değildi. Ta baştan yitirmiştim davayı. Albay Ingram'la Yargıç Caldwell benim istediğim biçimde sorgu yapmamı önlemek için elinden geleni ardına koymadı. Başka nasıl olacaktı? Yargıç Caldwell ve Yarbay Ingram aynı kulübün üyesiydiler. Aynı semtte oturuyorlardı. Ben öyle sosyete bölgelerinde ev tutamam. Karıları her gün birbirinin evinde. İşli dışlılar. Oturup oturup iskambil oynarlar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Yani siz şimdi Jackson'ın haklı olduğu kanısında mısınız diye sözünü kestim. Kanısında falan değilim biliyorum haklı olduğunu diye yanıt verdi. İlkin ben de gösteriş yapıyor sandım. Ama karıma bir şey söylemedim. Fazla üzülmesin diye. Kadıncağız köye gideceğini iyice aklına koymuştu. Onu diş kırıklığına uğratmak istemedim. Sonra gördüm ki haklı Jackson. Ama mahkemede tanıklık eden ustabaşı Peter Donnelly'ye gittim. neden makineye hasara uğratmamak için kolunu yitirdiğini söylemediniz diye sordum. Yanıt vermeden önce uzun uzun düşündü. Sonra şöyle bir sağa sola baktı, alçak sesle, "Güzel bir karım ve ömrünüzde görmediğiniz kadar tatlı üç çocuğum var da ondan," dedi. "Anlamıyorum," dedim. "Yani çenemi sıkı tutmak zorundaydım," dedi. "Yani," diye söze başladım. Can sıkıntısıyla sözümü kesti. "Yanisi manisi yok. Yıllardır çalışırım fabrikalarda. Mekiklerin başına geçtiğimde şu kadarcıktım. O gün bugündür fabrikalardayım. Dişimi tırnağıma taktım da bugünkü durumuma geldim. Bugüne bugün ustayım ben, anlıyor musunuz? Ve bugün kuyruğum sıkışsa tek kişi çıkmaz bana elini uzatacak, tek kişi. Sendikalıydım ama iki grevde şirketten yana oynadım. Bana grev bozan dediler, sarı dediler. Bugün benimle oturup bir fincan kahve içecek dostum yok. Şu yüzümdeki yere izlerini görüyor musun? Uçan tuğlalar kondu yüzüme, anlıyor musun? O mevkiklerin başında benim adımı lanetlememiş tek bir çocuk bile yok. Tek dostum şirkettir, yöneticilerdir. Fabrika sahiplerinden yana olmak benim görevim değil. Ekmeğim ve tuzum, anlıyor musun? Çocuklarımın hayatı onlardan yana olmama bağlı. İşte bu yüzden çenemi sıkı tutmak zorundayım. Jackson'ın ne suçu var diye sordum. Tazminatı hak kazanmıştı. İyi bir işçiydi. Hiç oyun bozanlık etmezdi. Öyleyse yemin ettiğin üzere gerçeği söyleme özgürlüğün yoktu. Başını salladı. Gerçeği yalnız gerçeği söylemek. Gerçekten başka bir şey söylememek. Diye mahkemede ettiği yemini mırıldandı. Yüzü birden karıştı gene. Başını kaldırdı, bana doğru değil gökyüzüne bakıyordu. Ruhum ve gövdem çocuklarım uğruna sonsuz cehennem ateşinde yansın diye konuştu. Nezaretçi Henry Dallas, tilki suratlının tekiydi. Bana kötü kötü baktı ve tek söz etmedi. Ne davaya ne de tanıklığına ilişkin tek söz alamadım ağzından. Ama öteki usta biraz daha cömertti. James Smith adındaki bu adam katı yüzlü, keskin bakışlıydı. Daha onu görür görmez yüreğim burkuldu. Bu adamın da yalancı tanık olduğu belliydi yüzünden. Konuşmaya başlayınca akranlarından daha akıllı, daha zeki biri olduğunu anlayıverdim. Peter Dunley ile aynı kanıdaydı. Jackson tazminat almalıydı. Hatta daha da öteye giderek bir kaza sonucu çaresiz kalan, boş bir şişe gibi bir kenara atılan bu adama yapılan işlemi pek haksız, pek aşağılık bulduğunu söyledi. Fabrikalarda birçok kaza olduğunu ve şirketin açılan tazminat davalarında acımasızca savaşmak politikası güttüğünü de anlattı bana. Çünkü tazminat demek hissedarların yılda yüz binlerce dolarına su katmak demektir dedi. Bu söz üzerine hemen babama ödenen son kâr payını düşündüm. O parayla bana alınan güzel tuvaleti, kendisine aldığı kitapları düşündüm. Ernest'in benim giysimin kan lekeleriyle dolu olduğu sözü aklıma geldi ve birden tüylerim diken diken ayağa kalktı. Mahkemede tanıklık ettiğinizde Jackson'ın makineyi hasardan korumak için sakatlandığını söylediniz mi diye sordum. Söylemedim, hayır dedi. Ağzı acı acı gerildi. Jackson'ın dikkatsizlik ve ihmal yüzünden sakatlandığını söyledim. Şirketin bunda hiçbir suçu olmayacağını söyledim. Dikkatsizlik yüzünden mi oldu kaza peki? Öyle diyelim ya da ne isterseniz öyle deyin. İnsan saatlerce çalıştıktan sonra elden ayaktan düşüyor bir bakıma. Bu adam benim ilgimi çekmeye başlıyordu. Gerçekten üstünlüğü olan bir adamdı. Siz çoğu işçilerden daha iyi eğitim görmüşsünüz dedim. Liseyi bitirdim diye cevap verdi. Bir yandan kapıcılık yaparak para kazanıyor, bir yandan da okuyordum. Üniversiteye de gidecektim ama babam ölüverdi. Fabrikalarda çalışmaya başladım. Az durdu, sonra göğüs geçirdi. Utangaç bir tavırla sürdürdü konuşmasını. Doğa bilimlerine ilgi duyardım. Hayvanları çok severdim. Ama fabrikalarda işçi oldum çıktım. Usta olunca da evlendim derken çocuk. E artık kendi kendimin patronu değildim. Ne demek istiyorsunuz bu sözde diye sordum. Neden mahkemede öyle tanıklık ettiğimi anlatıyordum size. Neden verilen talimata uyduğumu. Kimin talimatı? Albay Ingram'ın. Ne kanıtlar göstereceğimi o söyledi bana. Ve senin tanıklığın yüzünden yitirdeceksin davasını. Evet anlamında başını salladı. Yüzü gene kıpkırmızı olmuştu. Jackson'ın da avucuna bakan karısı ve iki çocuğu var ama... Biliyorum dedi duyulur duyulmaz bir sesle. Yüzü daha da kızarıyordu sanki. Liseyi okumuş bir adamın mahkemede yalancı tanıklık durumuna düşmesi, böyle işlere karışması pek kolay olmasa gerek. Kendinizle epey mücadele etmiş olmalısınız dedim ben. Birden parladı adam. Korktum. Ağaca bir küfür savurdu bana, saldıracakmış gibi sıktı yumruklarını. Sonra affedersiniz dedi. Sıkılı yumrukları gevşedi. Hiç de kolay olmadı evet. Şimdi gidebilirsiniz. Bütün isteklerinizi öğrendiniz. Ama bir sözüm daha var size. Sözlerimi başkasına aktarmanın hiçbir yararı olmayacak. İnkar ederim. Başka tanık da yok. Her bir sözümü inkar ederim ve eğer gerekirse tanık sandalyesinde ve de yeminli olarak inkar ederim. Bunu unutmayın. Smith'le görüştükten sonra Chemistry binasına, babamın bürosuna gittim ve orada Ernest'le karşılaştım. Beklemiyordum onu görmeyi. Beni gene sert bakışlarıyla karşıladı. Güçlü elleriyle sıktı ellerimi. O kendine özgü, rahat ve güvenli hali üzerindeydi yine. Sanki daha geçen gün kıyasıya çekişen biz değildik. Ama ben tartışmamızı unutmamıştım. Jackson davasını inceledim dedim hemen. Hemen dikkat kesildi. Sözümün gerisini getirmemi bekledi. Ama yargılarımın sarsıldığı, yüzümden okuduğu belliydi. Oyuna getirilmiş diye itiraf ettim. Ve sanıyorum bizim tavandan gerçekten onun kanı damlıyor. Elbette diye yanıtladı. Jackson ve ötekilere hakları verilseydi kar payları böyle büyük olmayacaktı. O güzel elbiseyi giymek istemiyorum artık diye ekledim. Kendimi küçülmüş, ezilmiş hissediyordum. Ama aynı zamanda Ernest'in insana o güven veren kanadı altına sığınmış olmanın zevkini tadıyordum. İşte o andan sonra hep onun güçlü kanadına sığındım. Barış duygusu tatlı bir barınak duygusu saçıyordu Ernest. Çuval giymekten de zevk almayacaksınız artık, dedi. Dokuma fabrikalarında da durum aynı. Her yerde durum aynı. Göklere çıkarılan bu uygarlık kan üzerine kurulmuş. Kan emmiş. Ne sen kaçabilirsin bu kan lekesinden, ne ben. Kimlerle konuştun? Olanları anlattım ona. Ve hiçbiri de satılmamış, özgür insan değillerdir, dedi. Hepsi o acımasız sanayi mekanizmasına bağlanmışlar. İşin en kötü yanı, can evlerinden vurulmuş ruhlarıyla, etleriyle, kemikleriyle bağlanmışlardır bu hayvana. Çocukları ellerine bakmaktadır. Bu duygu, evlerine bir lokma ekmek getirme sorumluluğu en yüce duygudur onlar için. Babamdan bilirim. Yalan söyledi, hırsızlık yaptı. Ağzıma bir lokma ekmek koymak için, kardeşlerimin karnını doyurmak için bir yığın onursuz iş yaptı. Sanayi mekanizmasının bir kölesiydi o da. Ezdi babamı bu makina. Ezdi ezdi, sonunda canını aldı. Ama siz, dedim, siz satılmış değilsiniz değil mi? Dilediğinizi yaparsınız değil mi? E öyle sayılır, diye yanıt verdi. Vurulacak can evim yok benim. Neyse ki çocuğum yok. Oysa öyle severim ki çocukları. Gene de evlenirsem çocuk yapmaya cesaret edemem. Bu çok yanlış bir düşünce, diye atıldım hemen. Biliyorum yanlış, dedi üzgün bir tavırla. Ama başka türlü olamaz ki. Ben devrimciyim. Pek tekin bir meslek değil benimki. Sözlerine inanmıyormuş gibilerden güldüm. Gece yarısı babamın evine girsem, Sierra fabrikalarına hisse senetlerini çalmaya kalksam ne yapardı, dedi. Yatağının başucunda bir tabanca bulundurur, diye yanıt verdim. En kötü olasılıkla sizi öldürür. Ve eğer ben ve daha birkaç kişi peşine 1,5 milyon taksa ve zenginlerin evine girse bir hayli tabanca patlar değil mi? Evet, ama sen böyle bir şey yapmazsın, diye haykırdım. Üstüne bastın.